いやー、走り決めるなー、いやー、白حبيب الله رسولي حالك يكتاب Tebrizi tidaret Nat-ı Peygamber izi Ber Ber Mustafa Müçteba an Seyyid-i Alatü Yeah. Eyvallah. Hürmet-i Marabedan, Şehbar Mis, Bakir İman, Kâr, Hâr, Düşvar Mis. Huzura varmak için bende mecal yok demem. Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Bugün Mesnevi ve Mesnevi'nin muhteviyatı hakkında biraz konuşacağız. Zaten 19. beyitten başlayacaktık. İlk 18 beytin üzerindeki yorumları, oradan yapılacak şerhleri, açıklamaları birinci bölümde. Zaten 3 ders yaptık bu sene. O ilk derste anlattık. Şimdi 19. beyitten başlayacağız. Orada diyor ki oğlum ipleri kopar artık diyor. Orada Mesnevi fiilen başlıyor. Başlamış oluyor. Mesnevi özel olarak tasavvufun merhalelerini, tasavvufun meselelerini anlatmak için yazılmıştır. Ve teklif üzere yazılmıştır. Hüsamettin Çelebi bir gün diyor ki Hazreti Mevlana'ya, tabi diyor ki efendim işte Hakim-i Senayi'nin bir kitabı var. Fakat diyor o çok kısa. Bir de kendisine şeyde Nişabur'da Esrarname diye hediye edilen bir kitap var. Orada da küçük küçük hikayeler var tasavvuf hakkında. Diyor ki böyle bu Divan-ı Kebir yazıldı o zaman. Bitmişti Divan-ı Kebir. Divan-ı Kebir'de çok aşk ve şevkle yazılıyor. Onu ancak Şems-i Tebrizi gibi olanlar anlar. Zaten Divan-ı Şems-i Hakayık diyoruz. Mevlana o Divan-ı Kebir dediğimiz o ilk yazılan eserine kendi ismini vermem. Bunlar Şems için yazıldı. Şems aşkıyla yazıldı. Şems hasretiyle yazıldı. Onun için o divana Şems'in Hakayık dedi. Hakikat güneşinin divanı dedi. Mahlaslarında da hep Şems mahlasını kullandı. Şems diyor ki falan. Yani bizzat Şems'in ruhuna, onun gönlüne tercüman olan Hazreti Mevlana Şems adını yazdı o kitabı. Fakat gerçekten çok aşk, şevk vesaire dolu. Diyor ki halk için bir nasihat kitabı, bir yol kitabı, bir rehber kitabı lazım diyor. Hazreti Mevlana da diyor ki inşallah yani söz veriyor. Münasipse kısmetse olur diyor. İşte aşağı yukarı 1258 tarihinde ki 1258 Bağdat'ın Moğollar tarafından alındığı, teslim alındığı zamandır. Moğol istilasının artık Bağdat'ı da almak suretiyle İslam hilafetinin merkezi olan Bağdat'ı da ele geçirmek suretiyle tamamen İslam dünyasını bir baştan bir başa fethettikler zaman sadece şimdiki Kudüs bölgesi kısmen bir de Mısır Müslümanların elinde kaldı. Antakya dahil o zaman şeyi elindeydi. Hristiyanların elindeydi. Zaten iki ateş arasında kaldı Müslümanlar. Yani 100 seneden fazla devam eden bir Haçlı Seferi'nin arkasından biter bitmez Moğol istilası başladı. Moğol istilası aşağı yukarı 1215'lerde başladı. 1220'de Bert düştü. 1220'de Cürcan düştü. Batıya doğru geldiler. 1241'de 42'de Erzurum düştü. İşte ondan sonra Beydağlı Savaşı'ndan sonra Erzincan düştü. Arka arkaya ta Asya'ya kadar Kayseri düştü. Moğolların eline geçti. Zar zor bir anlaşma yaptılar. Yani istediklerini aldılar. Büyük bir mali yük vergi ödedi. Selçuklu hükümdarları şeye Moğol yapkularına. Tekrar 1256'da şimdiki Sultan Han'ı civarında yani Niğde ile Konya arasında büyük bir savaş oldu. Onu da Moğollar ilk hamlede, ilk hücumda dağıttılar Selçuk ordusunu ve Konya'ya geldiler. O kış 1706'yı 1707'ye 1200 pardon 1257 56-57'ye bağlayan kış Konya muhasara altındaydı. Sadece 30 kişi izin veriliyordu. Her gün 30 kişi Moğol askeri Konya içine gelecekler, sur içine girecekler, alışveriş yapacaklar. İşte o sırada Hazreti Mevlana'ya geldiler, dediler ki ne yapalım? Hazreti Mevlana'nın sözü de şu: ne istiyorlarsa verin, şehre sokmayın, dedi. Çünkü şehre girdikleri zaman talan yapıyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar, her şeyi alıyorlar, götürüyorlar. Bir de dedi ki ne istiyorlarsa verin, anlaşın, dedi Hazreti Mevlana. Şimdi onun için Hazreti Mevlana'ya ne olacaksınız, diyor. Edepsizler, yani utanmadan. Sen ta Berk'ten kalkacaksın, Moğol korkusuyla, dehşetiyle kalkıp Konya'ya kadar geleceksin. 8 sene yol edeceksin. Moğol'dan kaçarak geleceksin. Bu sözü söylediği için ne istiyorlarsa verin, şehre sokmayın, dedi. Çünkü Moğollar şehre girerlerse her şeyi, yani alıp götürdüklerini götürüyorlar, kalanları da tahrip ediyorlar. Evleri yakıyorlar, samanlıkları yakıyorlar, hayvanları götürüyorlar. Yani sadece ganimet elde etmek değil. Bizzat bir daha orası dirilmeyecek şekilde, zaten belki Cengiz Han yemin etmişti, al biçmişti. Taş üstünde taş bırakmayacağım ve arpa ekeceğim demişti, arpa ekti. Evleri yıktırdı, yerine kerpiç elde zaten çoğu. Konya gibi o zaman. Öyle bir tufandan sonra, bu Şems'ten falan çok sonra tabii. Şems'in şeyden, Hazreti Mevlana'dan ayrılması 1246 aşağı yukarı 10 sene sonradan bahsediyor. Şems artık yok, gündemde yok Şems. Şems aşkına söylenenler bitmiştir. O zaman işte bu, o sene Selahaddin şey oluyor, vefat ediyor. Selahaddin Zelkür'ün vefat ettiği senedir. Bağdat'ta elden çıkınca İslam dünyası tamamen Moğollara teslim oluyor. Bu arada bir şey oluyor. Hazreti yine Mevlana'ya danışıyorlar. Moğollar Selçuk sultanlarından bir tanesini kendi şeylerden, prenslerden birine şey ediyorlar, istiyorlar. İşte diyorlar ki bunlar müşrik Moğollar. Çok tanrıya tapıyorlar. Bunlar putperest sayılır. Bunlara kız verilmez, günahtır falan. Konya ulaması ikiye birbirine giriyor. Zaten İsteseler de istemeseler de alıp götürecekler. Yani gönül rızasıyla vermeseler o Moğollar istedikleri bir şeyi almadan etmezler zaten. Vazgeçmezler. Hazreti Mevlana diyor ki benim bizim kızımız yüksek eğitim görmüştür diyor. İslam terbiyesiyle yetişmiştir. Bunlar daha çok ilkel, vahşi bir şeydir. Bunlara o kız inşallah bozuyor. Sarayı içeriden fethedecektir. Hepsini Müslüman yapar inşallah falan diyerek. Bu niyetle veriyorlar ve onun dediği gibi oluyor. Bu da Hazreti Mevlana'nın kerametlerinden bir tanesidir. Hemen 2-3 sene sonra evvela kendi evlendiği kocası Müslüman oluyor. Saraydaki işte oradaki seyisler, artık başçavuşlar falan saray erkanında bizzat Moğol zaten. Daha önce Kırım Hanı olan Moğol yapkularından bir tanesi şey etmiştir, Müslüman olmuştur. Böyle sırayla böyle bir çorap söküğü gibi Moğollar Müslüman oluyorlar. 1260, hiç unutmayın, dikkat edin, 1260'da Baybars, ki Mısır hükümdarı o zaman, Kölemen hükümdarlarından, Baybars, Moğolları müthiş bir mağlubiyete yenilgi, bir daha ayağa kalkmayacak şekilde Moğol ordularını tarumar ediyor. Ondan sonra Moğollar peyderpey Müslüman olmaya başlıyorlar. İşte o dönemde, tam bu sıralarda Konya'dan çekip gitmelerinin sebebi de odur. Konya muhasere ediliyor. Nisan gelince Hülagu bütün şey birliklerine, Moğol birliklerine emir veriyor. Bağdat üzerinde hareket edilecek. Hepimiz bir noktada toplanacağız diye. Bir sabah erken vakitte bakıyorlar ki Moğol askerleri Konya'yı muhasereye çekmiş gitmişler. Yani 6 ay kuşatmadan sonra Moğollar Konya'yı kendi iradeleriyle terk ediyorlar. Yani karşılarında bir kuvvet yok. Onlar oradan darıtacak yahut da kuruş falan. Savaşmaz. Sırf Hülagu'nun emriyle. Bağdat üzerinde sefer yapılacaktır. Bütün ordular bir noktada birleştik. Bir hareket birliği yapılacak diye. Bakıyorlar ki gidip. İşte Hazreti Mevlana yine o sene o kış ayazda damlara çıkarak 40 gün 40 gece diyor dua etti. Yani her gece demek ki belli saatlerde çıkıp dua ediyordu. Ve hep dua ettiler zaten. Büyük bir vergi verdiler. Şöyle söyleyeyim. 5 katır yükü altın ve gümüş altın. Konya bütün servetini. Başta Hatip Efendi hutbeye çıkarken hanımının avadanlıklarını, takılarını ve kendi biriktirdiği altın ve gümüş alıyor. Hutbeye öyle çıkıyor. Ey Konyalılar, ey cemaat, ey ümmeti Muhammed. Bugün mal vererek canımızı kurtaracağız. Mallarımızı feda ederek canlarımızı kurtaracağız. Kimin ne varsa getirsin Moğollara vereceğiz ve bunlarla barış yapacağız. 5 katır yükü yükletip götürüyor, ta çadırına teslim ediyor. Hatip Efendi şey diyor. Evet. Böyle bir durum. İşte Mesnevi burada yazılıyor. Amiş Efendi diyor ki, Amiş Efendi Türbedar Hazretleri, Fatih Türbedarı. Halveti Şeyhidir kendisi. Halveti Şabani Şeyhidir. Yani Kastamonu'daki Şabaniye'ye bağlıdır. Oraya irtibatlıdır. Hep bütün diyor ki Mesnevi okuyun. Çünkü diğerleri Allah'ı ararken yazdılar. Mevlana Mesnevi'yi bulduktan sonra yazdı diyor. Yani Mesnevi gerçekten öğrenmişler. Yani Divan-ı Kebir'den farkı nedir? Aynı konular, aynı heyecan, aynı meseleler. Tasavvuf meseleler. Aynı aşk, aynı tasavvuf. Her şey yerli yerinde. Mesnevi'nin Divan-ı Kebir'den farkı işte vardır. Divan-ı Kebir arayış halindeyken söylenmiş sözlerdir. Mesnevi bulduktan sonra söylenmiştir. Birinci özelliği budur. Şimdi bir de Mesnevi'nin dibacesi var. Arapçadır o. Tarza kitabı Mesnevi. Mesela lübbül lübbül lüb diyor orada. Usulü usulü usulü din diyor. Yani bu dinin özünün özü diyor. 3 defa tekrar eder. Şimdi dinin bir misal verir. Mesela kayseri misal verir. Yahut kestane, yahut cevizi. Şimdi cevizin bir kabuğu var, bir de içi var. Yahut kayserinin bir genel kısmı vardır. Dışarıda etli kısmı. Esas kayseri dediğimiz şey. Bir de çekirdeğinin içinde bademi vardır. Ama o badem çekirdek o kırılmadan şey edilmez. Oraya ulaşamaz. Dışını yersin. Şimdi şeriatın emirleri umuma aittir. Ve kolaydır. Anlaşılır. İslam'ın 5 şartı var. Yani işte şartlarından işte namaz, oruç, hac, zekat. Namazın farzları var. İşte abdestle ilgili olanlar var. 4 tane abdestin şartı var. 12 tane namazın şartı var. Hepsi topluyoruz. 54 maddelik bir şey çıkıyor. İslami mükellefiyetler. Bir insanın Allah'a karşı görevli olduğu mükellefiyetleri. 33 farz diyoruz kısaca. Ama onları detaylandırdığımız zaman 54 farz çıkıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmek bende farz. Çünkü emirdir. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ayet kesin. İnnallaha ve melaiketehu. Cuma namazlarında söylenen, cuma namazı kılanlar bilirler, ezbere bilirler ayet. Allah ve melekleri bu peygambere salatü selam getirirler. Ey ona inananlar, siz de bu peygambere salatü selam getirin. Allah peygambere, tabi Allah'ın rahmetidir. Selam, selamet, rahmet, inayet, yardım. Onun için namazlarımızda en son olarak salli ve barik okuyoruz. Ki o namazın vizesidir aslında. Kabulüne işaret. Yani ben ümmeti Muhammed olarak ta İbrahim'den beri gelen tevhid dinin özüne sahip olarak namazımda Hazreti İbrahim'i ve Peygamberimizi anarak her ikisine de salatü selam getirerek bitiriyoruz. Ondan sonra selam veriyoruz. Bu namazın salavatla bitmesi hem ilahi emrin yerine gelmesidir hem de kabulü için gerekli işarettir. Yani biz Muhammed ümmeti olarak o ibadetimizi yapıyoruz. Mesnevi öyle bir dönemde yazıldı. Hüsamettin Çelebi'nin isteğiyle yazıldı. Ve Hüsamettin Çelebi gerçekten bu hayatını okuduğumuz zaman anlıyoruz ki Hüsamettin Çelebi olmasa bu Mesnevi diye bir kitabımız elimizde olmayacaktı. Belki Hazreti Pir Mevlana söyleyecekti. Onlar dağınık sayfalarda kalacaktı. Bunu bizzat dikte eder Hazreti Mevlana'nın ağzından. Sonra ona okuyup tasih ettirir. Atladığı kelimeler varsa, yanlış yazılmış şeyler varsa tekrar okuyup kibine mukabele diyoruz biz. Yani bir alınan notu bizzat sahibine baş başa verip yeniden onu okuyor. Düzeltilmesi gereken yerleri düzeltiyor. O müsveddeleri temize çekiyor ve bunu kitap haline getiriyor. Defter haline getiriyor. Çok güzel bir metotla yazılmıştır. Hepsi Hazreti Mevlana'ya aittir. Ama Hazreti Mevlana diyor ki ey Hüsamettin, buna sen sebep oldun. Divan-ı Hüsame diyor zaten. Bu da Hüsamettin'in divanı diyor. Mevlana iki kitabına da kendi adını vermemiştir. Birincisine Divan-ı Şahsül Hakayık demiştir. İkincisine de Hüsamettin'in kitabı diye mesneviye sebep olduğu için Hüsamettin'in kitabı. Ey Hüsamettin diyor, bu kitabı sana armağan ediyorum. Bu zaten senin eserindir diyor. Öylece onun için mesneviye benim şimdi size özellikle Nurettin Topçu Hoca'nın Tasavvuf ve Mevlana diye bir kitabı var. Oradan bir kısa bir bölüm paragraf okuyacağım size. Bak, ilim ehlinin, fikir adamının gözünde mesnevi ne demektir? Benim kendi notlarım da var. 100 yılların katmerlendirdiği bir iskolastik düşünüşten sonra Batı taklitçiliğinin açtığı hüsran çukuruna yuvarlandığımız bir devirde medrese gerçekten iskolastiğe saplanmıştır. Aşağı yukarı bizim Ebu Suud Efendi'den, İbn-i Kemal'den itibaren yani Kanuni devrinden itibaren son 400 sene medrese hiç yeni bir şey üretemedi. Yani o Necmeddin-i Kübralar işte eski devirde mesela İmam Gazaliler işte Şehit Şerif Cürcaniler vesaire gibi yani fikir sahibi, görüş sahibi, ekol sahibi bir takım şeyler üretemediler. En büyük alimimiz diyor zaten Safahat'ta onların eserinden belki 40 şerhe bakıp bir kuru mana çıkaran yani kitabın özünden de anlayamıyor. Onun şerhlerine bakar. Ama şerh yazılmıştır. Mesela Suyuti'nin kitabına belki 30 tane şerh yazılmıştır. O şerhler de ilim anlayış düştüğü için yazılmıştır. O bakımdan Nurettin Bey diyor ki iskolastik düşüncenin saplantısı içine düşmüş olan, bu çukura düşmüş olan medreseden sonra ikinci bir çukur olarak Batı taklitçiliğine düştük diyor. Maalesef henüz bizim üniversitelerimizde belki yurt dışında olan işte bu Oktay Sinanoğlu gibi yahut Feza Gürsey gibi dahi denecek derecede ilim yapmış, orada kendini ispat etmiş, büyük bir varlık göstermiş olanların dışında Türkiye üniversitelerinde henüz dünya çapında bir ilim, bir fikir ortaya koyan bir adamımız yoktur maalesef. Çünkü henüz taklitten kurtulamadık. En büyük doktora işte ona Fransızca, İngilizce'de biraz intihal, biraz tercüme, biraz hatta dilinde bir kısmında kaynak gösterirler. Bir kısmında hiç kaynak göstermeden doğrudan doğruya alırlar. Hatta meşhur ismini bildiğimiz. Onun için siyasetle uğraşır bizim profesörlerimiz. Niye? Çünkü ilimde eksiktir. İlimde tatmin edici bir şey olamadığı için onu siyaset edilirler. Yani ben içinde olduğum için söylüyorum. Kimseyi karalamak için söylemiyorum. Ben akademisyenim ve 39 sene 4 aydan sonra emekli oldum. O zaman da aynı şeyi söylüyorum, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Ya bir tek, bir iki kişi var işte, bir Nurettin Topçu var, biraz memleket meselelerine eğilen, Remzi Oğuz Arık var, işte Türk kadını, Anadolu şeyi, gerçeği falan diye. Birkaç kırıntı var, mesela Erol Güngör vardı, aynen konuştuğumuz bir arkadaş olarak bana demişti ki, hocam biz Batı'nın ilmini, bilhassa sosyal ilimlerde. Yani felsefe, sosyoloji, işte siyaset ilminde vesaire de falan, mülkiye ile ilgili, hatta hukuk alanında. Biz Batı'nın ilmini ve metodunu alacağız. Kendi cemiyetimizin, kendi milletimizin, kendi kültürümüzün ilmini yapmak için onu iskele olarak kullanacağız. Biz Batı'dan alacağız, çok şey alacağız, çok şey alacağız. Ama Batı'yı aynen aldığın zaman tutmaz. Onu diyorum işte. Bizim namus anlayışımız ayrı, aile yapımız ayrı, tarihimiz ayrı, kültürümüz ayrı, coğrafyamız ayrı, dinimiz ayrı, dini değerlerimiz ayrı. Hatta geçen de söyledim mi bilmiyorum. Söylediysem yine söyleyeyim. Mesela diyoruz ki bir Alman'a yahut bir İngiliz'e yeni evlenmiş arkadaşınız. Ay eşin ne kadar güzelmiş, ne kadar güzel bir kızla evlenmişim dediğin zaman. İkisi de size teşekkür eder, karı koca. Sen bir diğer bakılmaya sor bakayım yahut bir Urfalı'ya yahut. Karın güzelmiş yahut evli, ne kadar güzel bir kızla evlenmişim falan değil mi? Diyemezsin. Çünkü onun namus anlayışı, bu namusuna izdiva tecavüz gibi gelir bu sözüne. Karımdan ne istiyorsun? Güzelse güzel, o benim malımdır. Yani o bakımdan, yani bizim telakkilerimiz ayrı. Başka bir şey misal verin. Alman karı koca lokantaya gidiyor. Herkes yediğinin şeyini ödüyor. Bu bizim en fakirimizin bile aklının alacağı bir şey değil. Bırak kendi karısının, çoluğunun, çocuğunun yiyeceğini ödemesi. Yandaki tanıdık masaların bile hesabını öder. Borç eden yine öder. Yani bizim misafirperverliğimiz ayrı bir şey. Bizim insana bakışımız ayrı, ikrama bakışımız ayrı, namus meselemiz ayrı. Şimdi sen bunun ilmini yapacaksın. Yani bunlar, şimdi bu yani bir memleketin coğrafyası, tarihi, dini, inancı, telakkisi, zihniyet ayrıysa hesapları ona göre yapacaksın. Kanunları da ona göre yapacaksın. Mesela süt kardeşliği diye bir şey yoktur Avrupa'da. Hiç, ister inek denenmiş olsun, ister aynı şey denenmiş olsun. Fark etmez. Ama bizim dinimizde süt kardeşliği denilen bir kardeşlik vardır. Ve nikaha engeldir. Kardeşinin, süt emdiğin kadının ne o büyüğünü ne küçüğünü bunlar, onların hepsi senin kardeşindir. O kadından kim süt emmişse hepsi kardeş oluyorsun. Süt kardeşliği denildi. Avrupa'da böyle bir şey yok. O zaman bunu da hesaba katacağız. Hepsini. Yani eğer bu cemiyetin kendine mahsus özellikleri varsa o özelliklerin hepsi hesaba katılmalıdır. Ona göre konuşulmalı. Hatta ben biraz lafı uzatıyor gibiyim. Şimdi bizim her şeyimiz taklit. Komünistliğimiz de taklit. Onu size söyleyeyim. Başından beri. Biz de komünistler, yani kendini komünist diye ortaya çıkaranlar, tamam sermayeye düşmansın. Peki dine niye düşman oluyorsun? Karl Marx dine de düşmandı da onun için. Ama Karl Marx kiliseye karşı çıkarken kiliseyi bir kapitalist kuruluş olarak gördüğü için karşı çıktı. Bugün kilise vakıfları, bugün Vatikan deyip geçmeyin. Vatikan dünyanın en güçlü ekonomik devletidir. Karl Marx kiliseye kilise olduğu için çıkmadı. Büyük bir kapitalist kuruluş diye karşı çıktı. Kapitalizme karşıysa kilisenin kapitalizmine de karşı çıkıyor. Peki Müslümanlık da Müslümanlık dini kapitalist bir din midir? Ya fakir fukara dinidir ya. Gece kondu mahallelerine gidin bakın adamlar cami yaptırmak için kapı kapı dolaşıyor. Sen fakir fukaranın haklarına, hukukuna sahip çıkarken dinine tecavüz ediyorsun. Dinine karşı çıkıyorsun. Hoca diyorsun şimdi komünistlere, solculara taktik mi veriyorsun falan. Kopya mı veriyorsun diye düşünmeyin. Ama gerçek bu. Şimdi taklit her yerde kendini gösteriyor. Yani sağda da gösteriyor, solda da gösteriyor. Onun için taklidin dini yoktur. Taklidin itibarı da yoktur. Hiçbir şey yapmaz. Onun için hocayı şimdi dinleyelim. Bak ne diyor? Medrese, iskolastik düşünceli. Yani iskolastik düşünce şudur. Hala üstad. Üstad bilir, biz bilmeyiz. Büyüklerimiz bilir. Şart değişse de, devir değişse de, şartlar değişse de yine onların dediği olacak şeklinde. Ona bir saplantı şeklinde gider. İlim üretmeyeceksin. Sen kendin düşünmeyeceksin. Başkalarının düşüncesini alıp kullanacaksın. Hazır reçeteler kullanacaksın. Şartlar değişmişse hemen senden kuralı koyacaksın. Bir şey söyleyin. Onu da tam anlaşılsın var bu mesela. İyice anlaşılsın. Bir gün bana geldiler arkadaşlar, komşular. Hoca dediler bizim dayım yengemle beraber hacca gidecekti. Dayım hastalandı. Bütün işler, muameleler yapılmıştı. Şimdi yengemi göndereceğiz. İmamlara sorduk. Gidemez. Kadın tek başına hacca gidemez. Çünkü yanında bir mahrem olması lazım. Yani oğlu, kardeşi, kocası, eşi. Sen ne diyorsun? Şimdi dedim ki hacın şartları başka, yolun şartları başkadır. Eskiden ulema bu içtihadı yaparken, bu kaydı koyarken Türkistan'da, Kazan'da, Tataristan'da, uzak yerlerden hacca gelecek insanları düşünerek bunu koymuşlardır. Ve haklıdırlar. Yanlış değil. Ama bu haccın şartı değil, yolun şartı, yol şartlarıdır. Bir sene yol gidiyor. 8 ay yol gidiyor bunun Kazan'dan hacca gitmek için o günkü kervan metoduyla. Bir sene önceden çıkıyorlar. 8-9 ay yol gidiyor. Bir ay önce oraya varıyor, yerine varıyor. Yahut en yakından bile bir aylık yol. Bağdat'tan gidecek olsan dahi bir aylık yoldur. İstanbul'dan 80 günlük yoldur. Neredeyse 2,5 aydır. Hac. Bütün bunları hesap ederek tek başına kadının tabii can emniyeti var, parası var. Hacca gidenler parayla gidiyorlar. Bu kadın tek başına gidemez. Ama orada diyor ki 3 kadın bir araya gelirse bir kafile hükmünde olurlar, birlikte gidebilirler diyor. Gördünüz hani o kadar şey değil, açık, insafsız dedi. Ama benim kocalar, hayır, kadın kocası olmadan hacca gidemez. Dedim peki neyle gidecek bu kadın? Kervanla mı gidecek? Yok hocam, uçakla gidecek. Peki orada var mı? Ha Cidde'de dedi, konsolos bizim akrabamız, onlar karşılayacak. E buradan kim uğurlayacak? Biz uğurlayacağız. Havalarına kadar gidecek, çocukları uğurlayacak, orada da enişte bey, damat oradan karşılayacak. Onlar nasıl? Peki Amerika'ya oğlunu görmeye, tahsildeki oğlunu görmeye, Almanya'daki kardeşini görmeye giderken bu kadın, sen diyor musun buna şeye gidemezsin, kocam olmadan yola çıkamazsın diye? Yok demiyorsun. Peki niye demiyorsun? E yol güvenliği var da onun için bir şey olmaz. Almanya'ya gider gelir, tek başına da gider. Amerika'ya gavur ilmine gönderiyorsun tek başına, caizdir diyorsun, olabilir diyorsun. Almanya'ya gönderiyorsun ama hacca gelince yok illaki ya yoksa nikahlı birisi olacak. Uydurma bir nikah kıyacaksın, onu refakatinde göndereceksin falan. Peki bunun mantıklı akıl alır tarafı var mı? Dedik ki bu haccın şartı değildir, yolun şartıdır. Yol şartları müsait olduğu zaman gider. İmam-ı Malik diyor ki hac farzdır kadına da erkeğe de. Onlarda da bedeni ibadettir hac. Namaz oruç gibi bizim. Ferdi ve bedeni ibadettir. Zengin olmak şartı da yoktur. İmam-ı Malik'e göre. Her Müslümana farzdır. Kocasından izin almaya bile mecbur değildir. Hatta haber vermeye bile mecbur değildir. Öğle namazını kılarken, farz namazı kılarken kocasından izin alıyor mu? Almıyor. Haber veriyor mu? Vermiyor. Ben namaz kılacağım diyor. Aynen onun gibi diyor. Alır çantasını, çıkını, tekte torbasını, gider haccını yapar gelir diyor. Peki İmam-ı Malik Müslüman alimlerinden değil mi? Peki İmam-ı Malik böyle derken bunlar Türk uleması, Hanefi uleması niye diyor ki yanında bir başkası olmadan hacca gidemez? Öteki Türkistan'dan konuşuyor, öteki Medine'den konuşuyor. İmam-ı Malik Medinelidir. Haccın içindedir zaten. Mekkeli bir kadın, Medineli bir kadın alır çantasını yürür, gider. Hiçbir şart şurt yoktur, engel yoktur. O bölgenin insanıdır. O bakımdan, ha burada aklı kullanacağız. Bu eşiyle beraber gitmek mecburiyeti. Haccın emri midir? Haccın görevlerinden midir? Yol şartlarının icablarından mıdır? Yolun gerektirdiği bir şart mıdır? Yolun yol düzen olduğu zaman gider. Yol şartları müsait olduğu zaman gider. O bakımdan, ha şimdi bunu bile şey etmiyorlar. Hala inanmıyorlar. Daha başka çok misal var. Gidiyorsun şimdi, fitre vereceğim hocam diyor. Arpadan diyor 5 lira verecektim, buğdaydan 6,5 lira. Yok kuru üzümden 15 lira falan. Ya gözünü seveyim, biz arpa buğday falan yemiyoruz şimdi. Arpayı erkekler bile bulamıyorlar artık. Bira oluyor, o fabrikaya gidiyor arpalar. Onun için bunu böyle diyeceğine, Allah diyor ki bir günlük yiyeceğini vereceksin. O kadar güzel söylüyor ki bir günlük ortalama yiyeceğini vereceksin. Fitre budur. Onun da manası çok büyüktür. Yani oruçluyken vermemizin, Ramazan içinde Hatta bayram namazı sabahına, bayram saatine kadar vereceksin. Bayram namazı kılındıktan sonra versen fitre olmaz. O bizde vakti geçmiştir. Sadaka olur. Normal sadaka olur. Niye bu? Manası şudur. Ben oruç tutuyorum, aç kalıyorum. Bir günlük yiyeceğimi benden daha aç birine veriyorum. Bunun manası çok büyük. Düşünebiliyor musunuz? En fakir Müslüman bile verebilir. Oruçluyken verilmesinin sebebi budur. Zaten fitre-i eyd diyoruz. Eyd-i fıtır diyor. Evet, geliyoruz şimdi. Yani mesela şu. Özü yakalamak için bir takım kuralların neye yaradığını, nereden girileceğini, nereden çıkılacağını bilmemiz lazım. İşte Hazreti Mevlana diyor ki usulü din. Bu mesnevi size hakikatin özünün özünü tanıtır. Bu özü tanıdıktan sonra öze nasıl gideceğini sana da gösterir. Onda Müslüman Türk dünyasının bütün ruhu gizlidir. Mesnevide. Felsefemizle güzel sanatlarımızı bu kaynaktan çıkarabiliriz. Onlarla birlikte ilimler ve ahlakın kaynağı din olduğuna göre Mevlana'da İslam dininin gerçek ve içten anlayışını buluyoruz. O bize dinin statik olan kalıp tarafını değil, dinamik olan özünü tanıtıyor. Onda ruhun gayesi olan hürriyet kalıpları kırıp Allah'a götüren en doğru yolu kendi içinde bulmaktır. Kayıtlardan kurtulan, tam manasıyla hür adam, onun aradığı ideal insandır. Bu yol İslam'ın gerçek yoludur. Müslüman cemaatini son asırlarda bu yoldan saptıran, dini gövde hareketleri bir nevi jimnastik haline koyan ve sihirbazlık sistemine yaklaştıran din adamlarının telkinleridir. Allah'ın kullarını kendi kibirlerinin içten itmesiyle ve çeşitli terimlerle suçlayarak insanları birbirine düşüren de yine onlar oldular. Bugün de aynı şartların ağırlığı altında bunalmış olduğumuz halde aynı zamanda maddeyi kutsallaştıran ve hayatın gayesi yapan iki kuvvetin tehdidi karşısındayız. Bunların birincisi kapitalist kuvvet, demin söylediğim. Büyük sermayenin hayatımızın her alanında hakimiyetini sürdüren çılgınlığı gibi onu susturmak, kapitalizmi susturmak ve ezmek isteyen tarihi maddeciliği yani komünizmin pençesi de sırtımızdadır. Her ikisi de insan ruhunun ve insanların cellatı olmaktadır. Kapitalizm de insan ruhunun cellatıdır, komünizm de insan ruhunun cellatıdır. Zaten kapitalizm, maddeci, tarihi maddeci, komünizm, ruh diye bir şey tanımıyor, ruh yok diyor. Temelden inkar ediyor. O mesela ondan sonra bir takım gövdeler kalıyor işin içinde. Ve gövdelerin saltanatı. Etin, kemiğin, sinirin, dünya nimetleri. Ha, ne yapacağız şimdi? Dünyada yaşamayacak mıyız, hocam diyecek. Hayır, yaşayacağız. Dünyanın nimetlerine de sahip olacağız. Medeniyetin imkanlarından da yararlanacağız. Fakat hiçbirisini kendimize put yapmayacağız. Bunlar Allah yolunda elimize verilmiş değneklerdir, bastonlardır. Yardımcılardır. Allah'ın bütün nimetleri kendisini zikretmek, kendisini şükretmek, kendisini fikretmek içindir. Bizi ona götürmeyen her nimet hiçbir manası ifade etmez. Hazreti Süleyman gibi düşünün. Bütün dünya nimetleri peygamberlikle beraber kendisine saltanat verildiği halde hatta rüzgara hükmedip göklerde gidiyordu. Öğleye kadar bir aylık yol, öğleden sonra bir aylık yol. Bir de iki aylık yol gider. Yani bugünkü aşağı yukarı uçak hızıyla gidebiliyordu. Fakat hiçbirini kendisine put yapmadı. Ve Hazreti Süleyman'ın sözü şudur. وَمَا اَتَنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِنَّا اَتَكُمْ Allah'ın bana verdikleri sizin ikramlarınızdan, sizin verdiklerinizden çok daha hayırlıdır. Dünya nimetleri. Ha, neyi kendine put yaparsan sen müşriksin. Buna gizli şirk diyoruz. Artık ağaca, taşa, taparak böyle şey ederek bir yol kalmamıştır. Yani Peygamber Efendimiz zaten veda hutbesinde söylüyor. Şeytan artık diyor eskisi gibi, cahiliyet devrinde olduğu gibi üzerimizde bir saltanat kuramaz diyor. Siz artık ağaçtan taştan yapılmış putlara taptırmak, Bana öyle bilin ki sizi başka yollarla saptırmaya çalışacaktır. Ha, nedir? Allah yolundan seni engelleyen ne varsa hepsini kendine put. Bu evlat olur, rütbe olur, mevki olur, para olur. Zaten şey bu. Çok bayılıyorum o Hoca Efendi. Allah rahmet eylesin. Tahincizade Sivas'ta bir mahallede imammış. Gariban bir adam. Böyle cuma namazıyla namaza kalkılacağı zaman demiş ki yahu cemaat şimdi işte namaza kalkacağız. Allah aşkına şu kalbinizdeki paraları çıkarın cebinize koyun demiş. Evet. Zaten paralar cepte de ama şu kalbinizdeki paraları çıkarın cebinize koyun. Paranın yeri ceptir. Kalbinize de Allah'ı koyun. Şimdi namaza yol atacağım. Müthiş. İlk işittiğimden beri belki 100 yerde tekrarladım. Allah yoluna giderken Allah bizden sadece kalbimizi istiyor. Başka bir şey istemiyor. Saf, temiz kalp istiyor. Ve onunla Allah'a gidilir. Şeye bakarsak Hallacı Mansur diyor ki Allah'a varmak için 3 adım. 3 adımdır. 3 adım. 3. adımda Allah'la berabersin diyor. Birinci adımda ayağını dünyadan kaldıracaksın diyor. İkinci adımda ahiretten kaldıracaksın. Üçüncü adımda da Allah'ın huzurundasın. Allah'la kur arasında 3 adımlık mesafe var. Birinci adımda dünyaya tatmaktan, dünya nimetlerine mahkum olmaktan, esir olmaktan. Kendini kurtaracaksın ayağını. Zaten ayakkabıyı camiye çıkarken çıkarmamızın sebebi de odur. Ayakkabı sembolik manada dünyadır, dünya. Eğer rüyada ayakkabını kaybetmiş olarak görürsen, bil ki dünyadan bir ferahlığa ereceksin. Eğer ayakkabını sıkıyorsa rüyada görürsen, rüyada benim ayakkabımı sıkıyorsa ayağım desen, dünya işinden başın bir sıkıntıya uğrayacaksın. Ayakkabı, dünya ayakkabının sembolüdür. Camiye girerken ayakkabımızda çıkarıp girmemizin sebebi o. Zaten Hazreti Musa'ya Tur Dağı'nda Cenab-ı Hak dağda bile öyle söyler. Ya Musa fahla'n aleyk inneke bil vadil mukaddesi tuha dedi. Ey Musa çıkar ayakkabılarını sen şimdi mukaddes vadidesin. Yani kutsal huzurdasın Allah'ım. Biz her camiye girerken Hazreti Musa'nın kutsal huzurdaki şeye giriyor. O bizim kitabımızda. Tevrat'ta öyle bir ayet yok ha. Vardı belki de ama çıkardılar Tevrat'ı. Ben baktım. Yani. Kelime kelime taramışım. Kaç defa Tevrat. Bu ayetin başka ayetlerin benzerleri var. Ama bu ayetin benzeri yok. Yani dağda Hazreti Fahlan Aleyh ayakkabılarını çıkar. Yani dünya gaibesini, dünya meşguliyetini, dünya işlerini çıkar öyle gel huzuruna. Biz de bunu sembolik olarak ayakkabı çıkararak camiye giriyoruz. Gerçi biz evlerimizde de ayakkabı çıkarıyoruz. O da çok güzel bir şeydir. Bir dışarıdan gelen bir aile reisinin ayakkabısını çıkararak eve girmesi dışarının işini, dünya işlerini kapıda çıkarıp eve onları getirmemesidir. Komşusuyla kavga etmiştir, senetler ödenmemiştir, iş hayatı deliştirir, belki çalıştırdığı işçilerle yahut patronla neyse bir türlü meseleler olmuştur. O meselelerin hiçbirisini eve sokmayacağız. Ayakkabıyla beraber onları çıkaracağız. Efendim?
Ayakkabı kullanmak nedir?
Aa, onu şeye Burşak sormak. Onu ben bilmiyorum. Espri yapıyor. Anlaşıldı. Güzel. Hazreti Mevlana da espriyi seviyor. Çok seviyor. Tabii şaka yapıyor. Bir cenaze merasiminde cenazeyi tabutla mı gömelim yoksa böyle kefenle mi, tabutsuz mu gömelim diye. Münakaşa ediyor. Mezarın, tam mezarın başında. Oradan bir tanesi diyor ki, talebelerden, medrese bollalarından bir tanesi. Efendim diyor, ağaç kardeşimiz, toprak anamız. Bir çocuğa ana mı daha iyi bakar, kardeş mi daha iyi bakar? Hazreti Mevlana bu söze bayılıyor. Vallahi bu söz hiçbir kitapta yazılı değil, aferin seni tebrik ederim. Kafasından mı? Ağaç da topraktan yaratılıyor, biz de topraktan yaratılıyoruz. Bize göre ağaç kardeşimiz sayılır. toprak anadan. Ondan sonra tabutsuz gömmeye karar verir. Bunun üzerine Hazreti Mevlana diyor ki tabutsuz gömün. O söz söyleyeni de vallahi diyor bu söz hiçbir kitapta yazılı değil. Aferin seni tebrik ederim diye. O sözü söyleyen genci delikanlıyı tebrik ediyor. Böyle çok seviyor. Ama çok güzel bir söz yani. Şimdi her mezarlıkta da olur. Efendim tabutla mı görürsün, tabutsuz mu görürsün falan. Ya bırakın toprağa, topraktan geldik zaten. Bırakın toprağa, sahibine verin, teslim edin. Niye emanetçiye veriyorsun? Tabuta teslim ediyorsun ya toprağa. Tabii bizim dinimiz israftan şey ediyor. Böyle. Cilalı tabutlar falan yaptırıyorlar yavrular. Dünyanın parası. Onunla bir talebe bir sene burs okur ya. Tabii en ucuz örtüyle, beyaz, temiz bir bezle onlar elbiseleriyle gömüyorlar. Tabutuyla koyuyorlar içeri. O şey, geçen o şeyin tabutunu biliyorsun sen yoktun. Bir cenazede bulundu. İnanır mısın? Nereden baksan 20 milyon falan, 20 bin liralık bir şeydi. En az 20 bin liralık. Yani 10-15 bin dolarlık bir tabut. Kırıl kırıl, mobilya yani. Lüks mobilya. Toprağa gömeceksin. O çürüyüp gidecek. Onun için ölenin elbiselerini de hafif yukarıya verirler. Ya çok güzel adetlerimiz var. Bir de şimdi bunlar Kur'an'da var mıydı hocam, yok muydu diye benimle münakaşaya gidiyor. Ya her şeyin Kur'an'da olması önemli değil. Kur'an'a aykırı olmaması önemlidir. Kur'an'ın esprisine uygun olması önemlidir. Aynı şeyi yine Erol'dan bahsediyorum. Ahlak kitaplarını yazarken Erol'dan konuştuk. Dedik ya biz her şeyi bütün Avrupa'dan alıyoruz, İngiliz kitaplarından, İngilizce'den vesaire, pek çok yerden bilgi alıyoruz. Hoca dedi, kıstasımız, ölçümüz şudur. İslam'a aykırı hiçbir şey koymayacağız ama her şeyi koyacağız. Ama koyduğumuz hiçbir şey İslam dininin hedefine aykırı olmayacak. Öyle yaptım. Çok çok güzel şeyler var. Mesela Polyanna diye bir kitapları var çocuk. Harika bir şey ya. İnsan sevgisini, hizmet aşkını çocuklara aşılamak için, öğretmek için ondan daha güzel yazılmış bizim öyle kitabımız yok. Al okut. Bunda bir kötülük yoktur. Bir çocuk yaşama sevinci veriyor. İnsanlara hizmet aşkını veriyor. Ya bizim kitaplarımız şeydir. Hep büyükler için yazılmıştır. Her hoca efendi kitabını kendisi gibi alim olan birisi için yazmıştır. Elmanlı tefsiri bir öyledir. Elmanlı tefsir yazmış. Hep kendini ispat için yazıyor. Yani. Geldik. Ödev veriyorum İlahiyat Fakültesinden. Diyor Elmalı Tefsir'in falan sureyi. Oku oradan işte çalış falan. Hocam anlayamıyoruz diyor. Şimdi bunu ilahiyat öğrencisi, 4. sınıfa gelmiş İlahiyat Fakültesi öğrencisi bu kitabı anlayamazsa. Kim okuyup kim anlayacak bunu ya? Ben kendi kızıma verdim. Doçent. Psikoloji doçent. Hem de iyi bir. Verdim. Baba ben bunu anlayamıyorum. Mecbur kaldık baştan sona yeni dile çevirmeye, sadeleştirmeye. Atatürk'ün büyük nutku 3 defadır yeniden tercüme ediliyor. Tercüme. Türkçeden Türkçe'ye tercüme ediliyor. Ve tabi hiçbirisi artık Atatürk'ün ağzından çıkmış söz değil. Aktara. Niye? Anlaşılmıyor. Çünkü niye? Biz o kültürü veremiyoruz. Gençler fakir yetişiyor. Cehalet fakirlik demektir ya. En kötü fakirlik cahilliktir. Zihinsel cahilliktir. Akıl cahilliktir. Akıl fukaralığı demektir cahil. Ne demek? Evet. İstersek diyor hoca. Evet. Mevlana bize bu yolda rehber olacaktır. Her taraftan insanlığımızı kuşatan bu karanlıklardan bir aydınlığa çıkmak ihtiyacındayız. Yani kapitalizmin, materyalizmin, ondan sonra maddeciliğin, daha başka pek çok bizi kendi kültürümüzden uzaklaştıran, kendi manevi değerlerimizden koparan her türlü şeyin, istilanın, düşüncenin, fikrin karşısında direnemezsin. Bilmezsen direnemezsin. Bilmedikçe direnemezsin. Çok iddialı bir şeye sordum ben.
bir ülkücü çocuğu. Sen dedim bu yabancı dille eğitime ne diyorsun dedi. Ne olsun dedi, yabancı dil bilmek kötü bir şey değil dedi. Peki siz şimdiye kadar neyin kavgasını verdiniz? Türklüğü, Türkçülüğü falan. Dil gittikten sonra ne kalır elinde? Türkçeyi kaybettikten sonra. Ha, şu kalır yani. Artık panayırında, pazarlığında soğan sarımsak almaya yarar bu dil. Yahya Kemaller yetişmez. Akifleri bulamazsın. Necip Fazıl'ı bile bulamazsın. Gitti mi? Dil gitti mi? Sen fakirleşir. Zaten gaye odur. Türkçeyi çökertmek, ondan sonra senin üzerinde hakimiyet kurmaktır. Kültür hakimiyetidir. En büyük derdimiz budur. Şimdi. Ondan sonra dedim siz şimdiye kadar Türkçülük falan neyin kavgasını yapıyorsunuz? Yani? Yabancı dil öğrenmek başka bir şeydir. Yabancı dille eğitim başka bir şeydir. Yabancı dille eğitim dünyanın en büyük belasıdır. Esarettir. Mahkumiyettir. Bırak yabancı dille eğitimi. Ya bugün galiba ben çok sinirliyim, kusura bakmayın. Evet, yani hep dertleri anlatıyorum. Bir Schumacher diye bir adam vardı. Bundan 8-10 sene önce, 15 sene kadar önce. Bu Fenerbahçe'nin kaleciliğini yaptı. Almanya'da milli kalecisiydi yani. Bordo kulübü, hoca diyeceksin sen şimdi, onlardan da mı haberin var? Tabii haberim var. Evet. Bordo kulübü daha büyük para ödedi Schumacher'e. Yani Fenerbahçe'nin verdiği paranın epeyce fazlasını ödedi. Fakat Schumacher şey ediyor. Fransa'da Almanca, ortaokula giden çocuğu var. Almanca okul arıyor Fransa'da. Bütün Fransa içinde bir tane Almanca ders yapan, tedrisat yapan kolej yoktur. Almanca dersi de yoktur. Üstelik şimdi kardeş oldular. Aynı ülke gibi. Birleştiler sözler. İstanbul'u soruyor. Diyorlar ki 4-5 tane var. Avusturya Lisesi var, Alman Lisesi var burada. Hatta bizim kendi eski İstanbul Lisesi Alman Koleji halinde. Orada okudu zaten. Ondan sonra diyor, o zaman diyor ben İstanbul'a giderim. Çocuğun eğitimi diyor beraber yarım kalmasın, eksik kalmasın. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sen devlet parasıyla gavurluğu satın alıyorsun. Evet. Yabancı dille eğitim yok. Yabancı dil öğrenilir, öğretirsin. Bugün çok imkanlar vardır. Kasetler var, politika var, telaffuz şeyleri var, okulları var, kurslar var, gönderirsin. Ama yabancı dille eğitim başladığında çocuk kendi terimlerini bilmiyor. Kendi kültürlerini bilmiyor. Kültürünü bilmiyor. Bana bir kız şunu sordu. Kuşluk ne demektir hocam? Nerede geçiyor dedim. Akşemseddin'in kitabında geçiyor dedi. İstanbul'un fethinde, kuşluk vaktinde diyor, İstanbul surlarından İslam leşkeri akın akın sur içine dalmaya başladı diyor. Kitapta ifade de öyle. İslam leşkeri tam kuşluk vaktinde İstanbul surlarından içeriye daldı diyor. Akın akın akmaya başladı falan. Kuşluk vakti nedir? Bilmiyor. Tarihten mezun olmuş, üniversite bitirmiş. Anlattım işte. Dedi ki kuşluk vakti saat 8 ile 10 arası öğleden önceki bir vakit. Hatta iki tane var. Bir kuşluk var, bir de kaba kuşluk var. Öğleye yakın tarafına. Kaba kuşluk denir. İlk vaktine 8'e doğru olan kısmına da kuşluk vakti denir. Ha ben bunu bilmiyordum. Nere bilmiyorsan öğreneceksin arkadaş. Yani en basit kelimeleri geç. Daha neler neler soruyorlar. Bir profesör arkadaş telefon bak hocam diyor şu kelimelerdir falan. Bu dil başka bir şey. Kültürün nabzı dilin içinde atar. Dil bizatihi kültürün kendisidir. Milli kültürün kendisidir. Milli dil. Onu iyi bileceksin. Kültürü de. Zaten dil kültürün akışını sağlamak içindir. Kültürün borusudur. Kültürün kanalıdır. Kültür dilin içinde akar gider. O dili kaybettiğin zaman sen kültürü de kaybedersin. Bu yazılar milli kültürümüzün 20. asrın sonunda beklenen kıvılcımlanmasında inşallah. Mevlana'nın önderliğine muhtaç olduğumuzu sadece belirtmek için yazılmıştır. Biz din yayımında, ve öğreniminde, irşat hareketlerinde, ahlak dersinde, çocuk terbiyesinde Mevlana kültürünün en sağlam temel olacağına inanıyoruz. Ve istiyoruz ki onun aleme yayılmak iradesine sahip büyük ruhu, insanlığı Allah'a doğru yüceltmekten başka gaye gütmeyen milliyetçiliğimizin de temel taşı olsun. Türk milliyetçiliğini temel taşı diyor, Mevlana olmalıdır ve bizim hareket merkezimiz o olmalıdır diyor. Şimdi biraz da saat epeyce ilerlemiş. Der niyabet hali kuhde hiç ham pes suhan kütah bayet ve selam diyor. Yani ham ervah olmuşun halinden ne anlar? Öyleyse sözü burada kesmek gerekir ve selam diyor. On dokuzuncu beyit. Oğul, bağını kopar ve kurtul. Ne vakte kadar altın ve gümüş kaydında olacaksın? Ben söylediklerim yani, esas söylemek istediğim. Put yapmayacaksın, alet yapacaksın. Dünya imkanlarının hepsi, sana verilen nimetlerin hepsi Allah yolunda yürüyebilmen için. Bedenle ilgili olanlar da, beden dışında mali imkanlar da, ilim de, bilgi de hepsi Allah'ı bulmak içindir. Hani Şems-i Tebrizi'nin yine sözü var. Seni Allah'a götürmeyen ilimden cehalet daha hayırlıdır diyor. Evvela bileceksin, sonra seveceksin, sonra vereceksin, sonra bulacaksın. Vermeden almak yok. Sen kendini Allah'a vermedikçe Allah'ı kendinde bulamazsın. Aynen deminki söylediğim şeyin tekrarı gibi. Hallacı Mansur diyor ki Allah'a varmak için 3 adım yeter diyor. 3 adım. 3. adımda Allah'la beraber. 1. adımda ayağını dünyadan kaldıracaksın. 2.sinde ahiretten kaldıracaksın. Cenneti de feda edeceksin. Rab cennetten de büyük. Efendim cennet primdir, ikramdır. Şimdi ehlullah dediğimiz insanlar için, hani dünya hayatı için lehvel hadis diyor ya, illa meta'ul urur, oyuncak, eğlence ve oyuncaktır diyor dünya hayatı. Biraz oyalanın diye size verdik diyor. Gerçek hak aşıkları için cennet de oyuncaktır. O da masivadır. O da Allah'tan gayri bir şeydir. Cennet için ibadet ediyorsan sana Allah cenneti verecektir. Ama kendisi için ibadet ediyorsa Allah sana kendisini verecektir. Allah'ı bulacaksın. Zaten ehlullah dediğimiz onlar. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Rahimallahu Suheyben lev lem yahşallaha lem ya'sıhi diyor. Suheyb-i Rumi, baba dağlıdır, Denizli'de gitmiş, aşk ile, şevk ile peygamberimize teslim olmuş. Çok büyük bir insandı. Sahabenin ileri gelenlerinden. Hazreti Ömer zamanında vefat ediyor ve şey ediyor. Hazreti Ömer'e diyorlar ki işte oğlumu halife yap kendi yerine. Suheyb sağ olsaydı diyor, onu size tavsiye ederdim diyor. Çünkü Suheyb rahimallahu Süleyman. Allah ona rahmet eylesin. Allah korkusu olmasa da Allah'a karşı gelmezdi diyor. Öyle bir Allah aşığıydı diyor. Bu işin aslı sevgidir, aşktır. Seviyorsan sevgilinin emrindesin zaten. Ve bütün işler kolaylaşır. İbadet sana eğer ağır geliyorsa sevgi eksikliğindendir. Hizmet sana ağır geliyorsa Allah için vermek, Allah için sevmek, Allah için koşmak, Allah için emek vermek, Allah için başkalarına faydalı olmak. Eğer sana ağır geliyorsa Allah'ı sevmediğin için, az sevdiğin için. Seversen ağır gelmez çünkü. Allah aşıkları öyledir. Şimdi oğul bağını kurtar, ne zamana kadar altın ve gümüşe bağımlı kalacaksın? Şimdi biz bağımlı demek daha iyidir aslında. Bağımlı kelimesi daha iyidir. Yani iftina manası. Onun esiri, mahkumu olur. Ha, mahkum olmayacaksın, hakim olacaksın. Allah'ın verdiği bütün nimetler ona varmak, onu bulmak, onun yolunda olmak içindir. Allah'ın verdiği imkanları sen şeytan uğrunda harcayacaksan onun zaten hesabı vardır. Yazık eder. Yaratılış gayesine uygun olmaz. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهَا عَلِيمٌ Ayet de şey etmiş, o ayeti. Sen en sevdiğin şeyi Allah için feda etmedikçe Allah yolunda bir adım bile atamaz. Şey geliyor. Fahreddin-i Razi Necmeddin-i Kübra'ya geldiği zaman diyor ki efendim ben sana intisap etmedim. Necmeddin-i Kübra büyük bir veli. Sultanın ulemanın da şeyidir. Hocasıdır. Yani Sultanın ulema iki şeyden icazetli. Yani hem baba tarafından hatibiler soyundan hem de Necmeddin-i Kübra'dan. Fahreddin-i Razi'ye diyor ki Allah için neleri feda edebilirsin? Necmeddin. Her şeyimi feda ederim diyor. Bütün çok zengin ayrıca. Servetimi, nimetimi falan. Başka diyor feda ederim. Efendim diyor. Tefsir yazdım diyor. 30 cilt İslam dünyasında yazılmış en büyük tefsirdir. Tefsiri Kebir diyor zaten. Razi tefsiri. Git o yazdığın tefsir ediyor. Ceyhun nehrine at. Ondan sonra gel konuşalım. Aman efendim kıymayın o tefsire. Ona bir ömür verdim diyor. O her şeyinden daha kıymetli. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Öyleyse diyor kısmetin bizden değildir. Git kendine başka bir şeydir. 3 gün misafir ettikten sonra o da tefsirini feda edemeyeceğini kesin olarak ifade ettikten sonra dostane bir şekilde ayrılıyorlar. Hazreti İsa'nın dünya malı olarak bir iğnesi, bir merkebi, bir de tası, su içtiği bir tas, bir işte kupa gibi bir şey, bir de tarağı varmış. Bir gün bakmış ki birisi avluyla su içiyor. Demiş ki ya ben bunu niye taşıyorum bu tas yanımda? Onu vermiş bir fakire. Başka bir gün bakmış ya adam parmaklarıyla saçını düzeltiyor, ıslatıyor. Allah Allah demiş, bu tarak. Biz bunu niye taşıyoruz? Tarağı da çıkarmış, vermiş başka bir fakire. Bir gün bakmış ki bir yaşlı bir adam sırtında odun taşıyor. Ne yapıyorsun demiş. Ben fakirim demiş. Bu odunu dağdan kesiyorum, şehirde fırıncılara götürüp satıyorum. Manşetimi böyle kazanıyorum. Hazreti İsa diyor ki bu merkep sana daha çok lazım. Erkeği de o adama ihtiyarı hediye ediyor. Yaşlı adama. Hatta işte eşeği sattık şu demesinden kurtulduk falan var ya. O Hazreti İsa'nın sözüdür aslında. Eşeği verdik şu demesinden kurtulduk. Çünkü bir yerde konuşma yaparken eşek oradan ağırıyor. Yani su istiyor, yem istiyor, hayır bir şey istiyor. Onun için bir tek iğne varmış. O da yırtıklarını dikmek için, yamalı yapmak için. İşte o göğe ref olduğu zaman 4. kat gökte mertebede kümrükten geçerken Hazreti İsa'ya diyorlar ki üzerinde dünya malı var. Buradan öte gidemez. Buraya kadar. Onun için Hazreti İsa 4. kat gökte kalmış. Halbuki 7. kattır. Hazreti İbrahim'in makamı şeyde Miraç'ta Peygamber Efendimiz 7. kata kadar çıktı. Bu bir temsili hikaye. Ama Akşemseddin Hazretleri'nden söyleyeyim. Akşemseddin Hazretleri işte vefat edeceğine yakın bütün çocuklarını topluyor. 7 tane oğlu var. İşte Emrullah, Nurullah, Hamdullah, en sonunda Hamdullah'tır en küçüğü. O 7 tane oğlunun hepsini topluyor. Bütün malını, mülkünü çocuklarına kendi hayattayken taksim ediyor. Niye böyle yapıyorsun deyince Allah huzuruna üzerinde dünya malı zimmetiyle gitmek istemiyor. Bu da bizim Hazreti İsa'mız. Yani ahşap settin, kolay kolay ahşap settin oluyor. Sahabeden 3 kişi hiç miras bırakmamıştır. Bir tanesi Hazreti Ebu Bekir. Hiçbir şey bırakmamıştır. İkincisi Hazreti Ali, üçüncüsü Hazreti Ömer. 3 sahabe, Ali, Ebu Bekir ve Ömer. Hiç mal, mülk bir şey bırakmamıştır. Günübirlik ne geldiyse fakir fukaraya sadaka etmiş. Ha. Onun için Hazreti Mevlana diyor ki, Allah ehlinin Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama bunları biz anlamakta zorluk çekeriz. Uygulamakta hele hiç imkanımız yoktur. Anlamakta bile zorluk çekiyoruz. Allah ehlinin, ehlullahın Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ki onun en güzel örneklerinden birisi de Şems-i Tebrizi'dir. Çekiyor gidiyor. Bakıyor bir gün bir adam şey diyor, tarla sürülecek, sürülmemiş. Ne soruyor, nedir bu? Diyorlar ki adam hastalandı, başka kimsesi de yok bu tarla. Gidiyor, tarlayı sürüyor, o gün çalışıyor. O mal sahibi ona ücret ödemek istiyor. Diyor ki daha bitmedi. Ben diyor, borcum var. Bana ödeyeceğin hepsini topluca ödersin. Hafta sonunda hepsini topluca öder. Acele etme diyor. Tarlayı sürüyor, bitiyor. Oraya sabanı koyuyor. İzini kaybedip çekip gidiyor. Biz yaptığımız işi Allah için yaparız diyor. Ücret için yapmayız diyor. Allah ehlinin Allah'tan başka hiçbir şey. Ha biz onlar gibi yapamayız ama mesela budur. Hiç olmazsa elimizdeki imkanları kendimize put yapmayabiliriz. O imkanları bu yolda bir baston gibi zaten şeyde söylüyor. Burada dünya nimetleri, dünya imkanları Allah yolunda dervişin sadece bastonudur. O yolda gitmek için bastondur. O kadar. Aklınıza kalsın diye söylüyorum. İstersen bir defa daha söyleyeyim. Dünya nimetleri, dünya imkanları, mevki, para, maaş, ücret, ne diyorsun, servet, şöhret, hepsi. Sadece Allah yolunda dervişin elindeki baston mesabesindedir. Araçtır yani. O yolda yürümek için. Evet, saygılar sunuyorum. Yine yerimizde kaldım. İnşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bu 15 günde bir şeyi size söyleyin.